Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabbaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Euroleague gündemini konuşuyoruz. Hem temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin maçlarına bakacağız, hem de gündemde öne çıkanları konuşacağız. Sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Salon Spor'unu Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'nun Türkiye'de sporu desteklemek amacıyla kurduğu Team Paribu, 2023'te değişen kadrosu ve deprem bölgesine fayda sağlama hedefiyle yeniden yapılandırdığı projelerle faaliyetlerine devam ediyor. Bu yıl takıma milli güreşçi Kerem Kamal ve milli atlet Ersu Şaşma katıldı. Ayrıca ihtiyaç haritasıyla hayata geçirilen Team Paribu Seninle projesi kapsamında, bu yılın öncelikli hedefi deprem bölgesindeki gençlerin sporla iyileşmesini sağlayabilmek olarak belirlendi. Team Paribu çatısı altında gerçekleşecek projelerin detayları çok yakında paylaşılacak. Takımla ilgili tüm gelişmeler team.paribu.com'da. Paribu. Merhaba Buğra.
Selam Nihan.
100. bölümümüz hayırlı olsun öncelikle.
Evet, hayırlı olsun. İnsan başlarken net bir hedef koymuyor herhalde kendine, ya da bizimkinde öyle oldu en azından. Hani bir 100 yapalım, 300 yapalım, 500 yapalım dememiştik açıkçası. Bir bakalım ne çıkıyor diye başlamıştık ama 3 sezona yakın oldu. Çok da keyifli gidiyor. Ağzına sağlık tüm bu süreç için.
Senin de aynı şekilde ve dinleyicilerimize de teşekkür ederiz.
Şüphesiz.
100 bölümdür bizimle olan dinleyicilerimiz de var. Çok teşekkürler herkese. Yeni gelenlere de teşekkür ederiz. Önceden dinleyip sonra vazgeçenlere de teşekkür ederiz.
Çok şey kaçırmadınız diyormuşuz yeni gelenlere.
Haftayı değerlendirmeye başlayalım o zaman. 30. hafta geride kaldı. 4 takım playoff'a gitmeyi garantiledi. Olympiakos, Real Madrid, Barcelona ve Monaco. Ama tabii ki Fenerbahçe de çok yakın. 5. sırada yer alıyor şu anda ve Fenerbahçe için de artık önümüzdeki hafta veya sonraki hafta belli olacak. Normal sezonun tamamlanması beklenmeyecek gibi görünüyor. Anadolu Efes için ise durum birazcık daha farklı. 14 galibiyetle 10. sırada şu anda ve Baskonya ve Žalgiris'in 15'er galibiyeti var. Bir yandan 14 galibiyetli Milano ve Valencia'da hemen Anadolu Efes'i takip ediyor. Anadolu Efes'in işi hala çok zor. Geçen hafta da konuşmuştuk. Hala matematiksel olarak şansı devam ediyor. Ama öncelikle bütün maçlarını kazanması lazım. Ve daha sonra averajlara bakılıp diğer takımların kaybetmesi gerekiyor. Böyle bir durum var.
Evet, altında bir fırsat geçti aslında bu hafta Efes'e. Baskonya kaybetti çünkü Kızılyıldız'a ve galibiyet sayısına eşitleme imkanı vardı Anadolu Efes'in Alba'ya karşı kazanarak, ama bunu başaramadı temsilcimiz. Bir ara 19 sayı geriye düştü. Müthiş bir seri yaptı 3. çeyreğin ortasından itibaren ve geri döndü. Hatta farkı 7 sayıya kadar çıkardı kendi lehine son 5 dakikaya gerilirken, ama noktayı koyamadı Efes sezon boyunca defalarca gördüğümüz gibi.
Çok üzücü gerçekten, yani o kadar sayıdan geri gelince momentumu taşımasını bekliyorsunuz. Ama bir şekilde o karşı takımı öldüremiyor Anadolu Efes ve her seferinde geri dönüyor bu takımlar. Çok ilginç. Gerçekten. Neden oluyor peki sence bu?
Ya bu maç özelinde zaten Alba'ya karşı 19 sayı geri düşmeyi bence biraz konuşmak lazım. Geri döndükten sonra bitirememekten ziyade ben biraz daha o tarafındayım işin. Yani Alba ligin en sınırlı kadrolarından bir tanesi. Sezon boyu zaten gidişatı ortada. Bir de burada hani Timan yok, Zusman yok, eksikler de var. Stresli yetmezmiş gibi hani o dar kadronun. Bir de önemli eksikleri vardı. Böyle bir takımdan da 95 yiyorsunuz. Çünkü hani temelde savunma yapamıyor Efes. Biraz sorun bu. Hiçbir şeyi savunamıyor. Neredeyse sezon boyunca bunu gördük. Üstüne üstlük Dunstan da bu maçta yoktu. Sakatlığından ötürü ve öyle olunca ne Plyce ne Cicic çember civarında bir faktör olabiliyor. O yüzden de daha fazla atarak bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyor Efes. Burada da işte o seri yakalandığı anda 19 sayıdan geri dönerken Efes biraz daha dış savunma baskısı, işte Elijah Bryant'ın Tamir Bled üzerinde yaptığı baskı, orada kazandığı birkaç top, rakibi bozduğu birkaç pozisyon üzerinden aslında o seriyi yakalamıştı Efes. Yine çember savunmasında çok büyük bir iş yoktu. Hatta o seride dahi çemberde birkaç tane çok müsait basket verdiği oldu Alba Berlin'e. Ama bunun karşılığında şöyle bir kumar oynadı Efes. Clyburn'u 4'e çekti ki bir süredir yapmıyordu bunu. Sezon başında daha sık yaptığı bir, denediği bir durumdu bu Efes'in, ama bir süredir yapmıyordu Singleton geldiğinden beri özellikle. Ben açıkçası yine kullanılabileceğini düşünüyordum. Özellikle Embiid'in alacağı dakikalardansa Clyburn'u 4'e çekti. Çünkü zaten savunamıyorsunuz. Zaten iyi bir rebound takımı değilsiniz. Bari en azından Clyburn'u 4'te tutup hücumu çok daha akışkan hale getirip hani yediğinizden fazla atmaya çalışarak bir çıkış yolu bulabileceğini düşünüyordum Efes'in. Ve o seri de biraz öyle geldi. Clyburn 4'e kaydı. Onun yüzü dönük işte Sigma'ya karşı ürettiği pozisyonlar oldu. Rakip savunamadı yani bir şekilde. Sonuçta M. Larkin fena bir gün geçirmiyordu. Mitsic çok iyi bir gün geçiriyordu. Tüm bunlar bir araya gelince geri döndü Efes. Öne de geçti. Birkaç ufak pozisyon var işte. Bir tanesi Larkin'in çembere gidip fark 7 sayıyken, farkı 9'a çıkarabileceği bir turnike varken ezbere orada Plyce'a hazırlamaya çalışması. Aslında rakip savunma orada Plyce'ın üzerine gitmişken, Larkin bomboşken atamadığı bir pozisyon var mesela. Sonra döndü. Plyce'ın elinden Panya'ya çarpan bir top var böyle. Tam top kaybolacakken Alba'ya sol forvette Jalen Smith'in eline gitti. Onun üçlüğü geldi. Hani gibi gibi çok minik pozisyonlar, çok minik milisaniyelik durumlar aslında gidişatı değiştirebilir. Burada Efes kazanabilirdi. Ama dediğimiz gibi artık uçurumun kenarındayken, ringin köşesine sıkışmışken Efes bu kadar zaten kıl payı olmamalıydı. Alba gibi bir rakibi oynarken maç. O yüzden pasları biraz daha hani üçüncü çeyreğin başı, ikinci çeyreğin sonu bölümünde sanki aramak gerekiyor.
Uzun ve detaylı bir açıklama yaptın. Teşekkürler.
Sorularınıza cevaplar.
Doğru. Ya bu arada tabii şundan bahsettin. Yani küçük farklar, ufak pozisyonlar çok etkili oldu tabii bu karşılaşmada. Biraz yani hakemlerin de bir iki hatası oyuna etki etti açıkçası. Bunu hani sadece hakemler yüzünden kaybetti diyemeyiz Anadolu Efes. Çünkü öyle değil. Geriye düşmeden önce düşünmesi gerekiyordu ama yine de o ufak şeyler de birazcık o geri dönüş kırılgan anında biraz fark etti gibi.
Ya hani şeyi falan işte Clyburn'un atıldığı pozisyon var mesela. Hani hücum faul beklenirken savunma faul çıktı. Ya bir iki tane öyle pozisyon var ama hani baktığında her maçta öyle şeyler bulunabilir ya. Hani sezonun gerisine bakıp işte Fenerbahçe için, Efes için de ya da birçok takım için baktığında aradın mı bulursun. O yüzden hani ben onları konuşmayı hep zaten burada da biliyorsun yani konuşurken çok girmemeye çalışıyoruz onlara. Çünkü sonu yok. Yani bu değişmeyecek. Öyle hatalar insanlık hali olacak. Ama mesela orada benim anlamadığım Clyburn'un pozisyonunda neden itiraz etmedi Ergin Ataman? Koç'un bir challenge hakkı var mesela. Bu sezon görüyoruz zaten. Evet. Takımlar uyguluyor. Oralarda ya sonuçta en değerli oyuncularınızdan biri ki Clyburn çok iyi oynadı son çeyreği. Durdurulamıyor. Rakibin onu tutabilecek bir oyuncusu yok. Eşleşebilecek bir oyuncusu yok. Ve 5. faalini alıyor. Dene en azından. Hani çıkmasa bile son bir şans dene. Hem orada rakibe atış imkanı veriyorsunuz. Serbest atış. Hem ondan kurtulacaksınız. Hem Clyburn sağda kalacak. Bence mesela o tarafa odaklanmak lazım. Orada neden itiraz etmedi? Hiç anlamadım Koç Ataman. Ya da Elijah Bryant 3. çeyreğin en iyilerinden bir tanesiydi. Kezaz 4. çeyrek başında da öyle. O geri dönüşün dış savunma baskısıyla mimarlarından biriydi. Onu çok uzun süre kenarda unuttuk mesela. Son çeyreğin ortalarında. Boboa'yı bir denedi Ergin Ataman ve hani ondan gördüğünü beğenince de bir daha Bryant'a dönmedi ama bence çok büyük fark yaratmıştı Elijah Bryant orada. Onun hani son şutu kaçırdığı sol forvetten pozisyonu hatırlıyorsun. Çok soğuktu çünkü. Öncesinde çok uzun süre oturmuştu. Clyburn faulden atılmasa tekrar hani neredeyse dönmeyecektik Elijah Bryant'a. Hani bu tür konuları ben biraz daha konuşup bunlar üzerinden hani çözümleri aramak gerektiğini düşündüğüm için yani çok şey tarafına girmiyorum. Hakem tarafına burada.
Elijah Bryant'ın da gerçekten her dokunduğum altın olur. Yani gerçekten her içinde bulunduğu pozisyona olumlu katkı yapıyor Elijah Bryant.
Sezonun oyuncusu.
Kesinlikle öyle.
Maçın en çarpıcı istatistiği de hani o Clyburn atıldıktan sonra zaten Alba seri yaptı ve aslında öndeydi Efes orada. Ve sonrasında kaybetti maç sonunda. Clyburn'un parkede geçirdiği dakikalarda artı 14 yazması Efes'in yani hani kaybettiği maçta yine sıra dışı bir istatistik olarak duruyor.
Ama Mitsic'in de 30 sayısı var. Artı eksi istatistiğine bakıyorsun.
Eksi 7.
Evet.
Evet. O seri boyunca Mitsic sahada olduğu için Alba'nın fark yarattığı bölümde biraz oradan etkileniyor. Ya evet ya tek başına bir gösterge değil zaten de hani Clyburn'un 4'e çekildiği anlarda yarattığı farkı biraz göstermiş. Buradaki o artı 14. Biraz ondan bahsetmeye çalıştım.
Evet ya Chris Singleton'ın verimsiz olduğu düzlemde.
Evet ki maç sonu mesela. Yani çok hani Singleton'ın çok iyi bir hafta geçirdiğini geçen hafta konuşmuştuk ama bu maçta da hakikaten hiçbir şey veremedi. Özellikle hani zaten skor olarak ondan çok bir beklentisi olmuyor Efes'in hiçbir zaman ama savunmada Luke Sigma'ya karşı ağır basamamak biraz hayal kırıklığı oldu Singleton için. Yani çember civarında sırtı dönük oynayıp Singleton üzerinden bitirdiği bir pozisyon var Sigma'nın ki artık onu da yedirme yani hani baktığın. Ya da maç sonunda Sigma'yı 5'e çekmişti Alba Berlin. Singleton onu savunuyordu. Yardıma gitmeyi tercih etti. Ne yardımda o bile o yapabildi. Sigma'yı bıraktığı için Sigma da bomboş seken topusu maçladı ve maçı Alba'ya getirdi. Hani oralarda evet Singleton'dan beklediği katkıyı da alamadı Efes.
Peki Ergin Ataman'ın sanırım playofflarda olamayacağız diğer takımlara başarılar diliyorum açıklaması konusunda ne düşünüyorsun?
Pasif agresif mi biraz?
Yani
bir yani önceki... Gerçekçi ama bence yani öyle.
Bir önceki hafta ilk defa hani bu kadar umutsuz gördüm demiştin. Bunun üstüne bir de hani açıkça sözleriyle ifade etti.
Tabii artık yani o da matematiksel olarak çok kolay olmadığının farkında işlerin. Zira hani Baskonya'nın Asvel maçı var. İçeride oynayacağı Alba maçı var. Hani ligin görece kolay takımlarla oynayacaklar. O yüzden oralardan bir galibiyet çıkarmasını bekliyor doğal olarak rakibin. Ya da Emporio Armani Milan geliyor mesela. Birazdan konuşacağız Fenerbahçe ile de oynadığı için. Hani bence şu an Milan'ın playoff yapma şansı Efes'ten daha fazla baktığında.
Neden?
Ya çok çok formdalar çünkü. Çok iyi bir basketbol oynuyorlar. Ve her şeyi yoluna koymuş görünüyorlar. O 9 maçın 8'ini kazandılar. Kaybettikleri tek maç Real maçı. O da çok yakındı maç sonuna kadar. Hal böyleyken ben Milan'ın daha büyük bir fırsatı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Ama Anadolu
Playoff için.
Efes'te Milano ile karşılaşacak şimdi
Evet, o
kendi evinde.
maçta kazanan zaten aday olacak Baskonya mı o mu diyeceğiz hani baktığında. Ama bir yandan Baskonya'nın dediğim gibi Azvel ve Alba ile oynuyor olması zaten hani o iki galibiyeti alacak diye ben hesaplıyorum. Kalan maçlar Fenerbahçe ve Olympiakos'la. Olympiakos da son maç. Belki yerini garanti altına alacak Olympiakos. Ve çok asılmayacak o maça. Son maçlarda böyle bir şey görürüz. Belki de rakibi ben hissedecek Olympiakos. Kaybetmek işine gelecek. Hadi bir ton hesap yapılabilir. O yüzden de Baskonya'nın kalan 4 maçın 3'ünü kaybedeceğini mesela beklemek çok iyimser. Efes'in 2 maç fazla kazanması lazım Baskonya'dan. Çünkü ikili averajı da kaybettiği için. Ama burada geçen hafta konuştuğumuz konu yani Baskonya'nın kaybedebileceğine inansan dahi Efes'in bütün maçlarını kazanacağına inanamıyorsun.
Evet.
Zaten o kadar hani kayıp durumda ki Efes son 5 maçın 4'ünü kaybetti. Ki yani sezonun son bölümüne son 8 maçın 6'sını içeride oynayarak birini Alba deplasmanında, birinde Fenerbahçe Beko zor bir deplasman ama hani İstanbul'da kalacaklar o açıdan tercih edilebilir görüyorum. Hani bu kadar işler sizin için hani bir seri yapmak için uygun hale gelmişken son 5 maçın 4'ünü kaybetmek hani ben bu playoff hak etmiyorum demek oluyor bence.
Çok üzücü gerçekten sezonun nasıl başlandığını düşününce şu anda bunu konuşuyor olmamız gerçekten çok üzücü. Tabii bakalım yani yine erken bir playofflar kesinleştikten sonra birazcık daha detaylı olarak Anadolu Efes'in bu sezonunu ve ne ifade ettiğini konuşuruz. Ama tabii ki birkaç hafta daha şu anda beklememiz gerekiyor. Bakalım nasıl şekillenecek çünkü bazen olmayacak şeyler de olabiliyor.
Tabii spor bu.
Spor, evet.
Ama Clyburn'un da bir tweet'i vardı mesela görmüşsündür.
Evet.
Aile kavga ettiğinde sonunda kazanan olmaz gibi bir deyim paylaşmış. Atasözü demek lazım herhalde. Nasıl buldun?
Bence o taraftara biraz yönelik bir şey gibi geldi bana. Yani sence takım içinde başka bir
Bana
şey
takım
mi?
içi gibi geldi.
Hani taraftarın da hani eleştirilerine karşılık mı acaba yapıyor diye düşündüm ama ya da yani tabii içeride ne oldu onu bilemeyiz.
Ya tabii.
Daha sonrasında da Mike James'e ben de Channel 9'a inerim. Mike James, if these fans don't leave me alone today demiş hem yani.
Özetle Mike James gibi cevap atmaya başlayacağım. Taraftarlar susmazsa gibi bir şey yazmış. Biraz şaka yapıyordum. Mike James'e çok yakın arkadaşlar. Biraz onun sonucu bu ama. Her şey yolunda giderken böyle şeyler görmeyiz, öyle söyleyelim. Yani galibiyet
Tabii.
birçok şeye merhem olur. Kazanamadığınızda da bu tür sesler maalesef çıkıyor. Hele beklentiler de yüksekse bir takımdan.
Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe de bu hafta iki maç oynadı. Erteleme maçı vardı. Kendi evinde Milano ile karşılaştı. Milano'da çok özel bir performans gösterdi gerçekten. Szczepan Napier, Voigtman. Ya Voigtman iyi oynadığı zaman zaten inanılmaz bir oyuncu oluyor bence. Biraz istikrarsız ama yine de onun hakkını vermek lazım. Burada da Szczepan Napier'ın çok özel bir gecesi ve kazanan Milan oldu.
Evet, az önce biraz çıtlattığım gibi yani Napier'ın gelişi tamamen çehreyi değiştirdi Milano'da. Zaten şampiyonluk için hayal kurulan bir kadroydu bu sezon başında. Ve tüm parçaların yerinde olduğu ve bu parçaları da işletecek ana motorun Kevin Pangos olduğu bir yapı kurdular. Bir hataları oldu belki. Kevin Pangos denklemde olmadığında biraz onu idare edebilecek, orayı bir 15-20 dakikada olsa götürebilecek net bir oyun kurucu olmaması, yani Tonut tam olarak o sorumluluğu alamadı, işte Mazmitru Long henüz hazır değildi gibi gibi diğer oyuncuları değerlendirebiliriz. Baron birinci oyun kurucu olmaya hazır değildi. Bu yüzden de işler sarpa sardı. Tüm özgüvenlerini kaybettiler ve beklentilerin çok çok altında bir sezon geçirdi Milano. Sonrasında Pengus'un sakatlıklarının artık hani tam olarak çözülmeyeceği biraz belli olunca, nüksedince Shabazz Napier'i getirdiler. Tam olarak o motorun yerine geçebilecek, hem kendi atabilecek hem arkadaşlarına dağıtabilecek. Gerçekten Pengus prototipi aslında Napier. Onu getirdiler ve onunla beraber de tekrar canlanmaya başladı. Kağıt üzerinde o sezon başı kurulan planların aslında çok da yanlış olmadığı ortaya çıktı. Dediğim gibi Voigtman'ın performansı arttı, Baron'ın performansı arttı. Hala eksikler var, hala Shevon Shields sakat mesela, bir iyileşti tam dönüyor mu derken tekrar sakatlandı. Ona rağmen hala takım %100 hazır değilken Napier önderliğinde kendilerine geldiler. Bu maçlara dediğin gibi yani bir ara ard arda soktuğu şutlar ikinci yarıda özellikle tüm dengesini bozdu Fenerbahçe Beko savunmasının ve durduramadık maalesef Napier'i. 26 dakikada 26 sayı attı. Zaten daha ne beklersiniz ki bir oyuncudan?
Söylenebilecek her şeyi söyledin. Doğru yani maç istatistiklerine bakınca Luavo Cabarro'nun 19 sayısı, Napier'in 26 sayısı zaten takımın sayılarının çok büyük bir kısmına tekabül ediyor. Playoff'a gidebilirlerse, sen gideceklerini düşünüyorsun. Hmm. Birkaç hafta önce ben söylediğimde çok inanmamıştın bana. Öncelikle bunu hatırlatayım.
Devran döndü.
Ondan sonra bu özel performansa ihtiyaç duyacaklar mı tekrar? Yoksa biraz daha olağan takım düzeninde playoff'ları götürebilirler mi?
Ya bence takımın olağan düzeninin zaten merkezinde Napier'ın bu üreticiliği olmalı. Hani belki 26 sayı değil ama atıyorum 15 sayı, 6 asist ortalamalı bir playoff serisi geçirmesi bir sürpriz olmaz bana mesela. Shabazz Napier tabii yaparlarsa playoff, şu an hani farazi konuşuyoruz ama dediğim gibi hani form durumuyla beraber baktığımda ben en net adayın şu an Milano olduğunu düşünüyorum 8. sıra için. Maçlarına bakarsak hani çok kolay değil bu arada. Efes deplasmanına gelecekler, Maccabi deplasmanına gidecekler ki evinde en iyi takımlardan biri Maccabi Lig'in ve onlar da formda. Barcelona ile oynayacaklar. Son hafta Bologna deplasmanı. Bologna çok iyi değil diyebilirsiniz ama bir yerel rekabet ne olursa olsun. Messina'nın eski takımı, Virtus taraftarları ona çok tepkililer, evet, gibi gibi durum var. O yüzden 4 tane zor maçı var Milano'nun. Yani o yüzden playoff yaptı, bu iş bitti diyemiyoruz tabii ki. Zor iş hala. Çok fazla onlar da cepten yedi ama bu kadar form tutmuşken takım ve hani Efes, Baskonya sallanıyorken ben buradan peri masalı çıkabileceğini düşünüyorum. Ha dediğin gibi playoff geldiğinde de işte Shields yetişecek mi, Pengos yetişecek mi, biraz onları da görmek gerekecek.
Peki Fenerbahçe Žalgiris'te oynadı haftanın ikinci maçında. Hı hı. 87-79 kazandı Fenerbahçe. Bu da zaten aslında beklenen bir galibiyet. Galibiyetin önemli kısımları neydi diye soracak olursan tabii ki bir numaralı isim olarak ben Tyler Dorsey derim. Dorsey de Dorsey derim.
Dorsey'ciyiz mi diyorsun? Ona bunu bilmem, biz Dorsey'ciyiz.
Yani çok ciddi bir seviye atlattı gerçekten Fenerbahçe ve playoff'ta da bunu göreceğiz. Gittikçe yükselen bir grafik gibi görünüyor Fenerbahçe için ve Dorsey'nin bu kadar iyi oynaması Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını bir anda çok yükseltti. Oranları düşürdü.
Katılıyorum. Yani Final Four adaylığı konusuna baktığımızda hani o şampiyonluk dedin sen, tek maç üzerinde oynandığı için Final Four formatı. Sonuçta Final Four'a giden, tabii, her takımın ciddi bir şampiyonluk şansı var. O yüzden ben Final Four gibi bakıyorum. Orası için evet çok daha ciddi bir tehdit haline geldi Fenerbahçe Beko. Üstelik Milano maçında Wilbekin sakatlandı. Bir iki hafta olmayacak. Bu da tabii tam playoff yaklaşırken büyük talihsizlik oldu Fenerbahçe Beko için. Umarım oraya sağlıklı yetişir. Hani biraz böyle bir iki maçta oynayıp kendine gelip geri döner. Onun da olmadığı süreçte hani Kalates'in zaten formsuz olduğundan bahsediyoruz. Orada topu rahatça eline emanet edebileceğiniz Goduric'in yanında birine ihtiyaç var. Dorsey de o figür zaten. Geçen, evet, seneden bir istatistik vermişti. Olympiakos'un Sulukas'la beraber en fazla hücum bitiren oyuncusuydu. Yani şut atan, asist yapan ya da top kaybı. Hani son aksiyonu yapan oyuncusuydu. Bu konularda sorumluluk almak hiç çekinmeyen bir oyuncu. Burada da Žalgiris maçında 21 dakika oynadı. Hala böyle 30 dakikaları çıkmıyor. Ama o dakikaları epey verimli kullanmaya başladı Tyler Dorsey. Tam 15 sayı kaydetti. 3 de asist yaptı yanında ki bu da önemli bence. Dorsey'den sadece bir şut ve sayı makinesi olmadığını, hani baskı geldiğinin üzerine topu dağıtabileceğini de görüyoruz. Çok çok kıymetli ya, çok kıymetli. Ben zaten hani Wilbekin sağlıklı olsa Wilbekin, Guduric ve Dorsey şeklinde bir birden 3'e dizileceğini düşünüyorum. Playoff'ta maç kapatan 5'te Fenerbahçe Beko'nun. Tabii sağlıklı olursa Wilbekin. burada da Dorsey oraya hazır olduğunu gösterdi bence. Bir de Milano maçında konuşmadığımız bir isim de Carson Edwards'tı. İşte bu süreçte o da tekrar devreye girer mi? Çünkü Milano Napier'ın o üçlükleriyle maçı koparıyor gibiydi son çeyrekte, evet. Ama Carson Edwards arda arda acayip şutlar soktu ve bir anda salon havaya girdi, takım havaya girdi. Fark böyle iki pozisyona kadar düştü. Yani son noktaya koyamadık belki, Napier oralarda da ağır bastı ama
yeri geldiğinde hani kurtarabilir takımı.
Evet, yani bir mikrodalga fırın havası var. Yani bir anda böyle tak bir dakikada ateşi ısıtan, yemeği kavuran bir havası oluyor Edwards'ın. Bence Kalates bu kadar zayıfken, hani bilmiyorum, onun dakikalarının bir kısmını Edwards alır mı acaba?
Alabilir. Duruma bağlı olarak alabilir. Kalates'in oyun tarzı, yani kendisi olağanüstü bir performans sergilemediği sürece artık Kalates'in oynadığı oyun şu andaki EuroLeague basketbolunda çok büyük fark yaratamıyor maalesef. Ya çok ekstra performans çıkarması gerekiyor cebinden Kalates'in, ya da hani onun ortalama oyunu artık EuroLeague seviyesinin çok altında kaldı. Çünkü daha fazla birebire giden takımlar var, daha fazla atletizm ortaya koyan takımlar var. Bu durumda savunma performansı çok yüksek olmayınca etkisi çok az oluyor oyuna.
Evet, sezon başında ne görmüştük? Sıra dışı bir şut yüzdesiyle oynamıştı yayın gerisinde. Evet. Böyle devam etmeyeceğini söylüyorduk. %60'da üçlük atıyordu. Ve hakikaten devam etmedi. Rakip takımlar da bunu görüyor. Gördükçe onu daha fazla boş bırakıyorlar. O daha fazla boş kaldıkça özgüveni daha da düşüyor. Şutuna olan güveni daha da düşüyor. Ve yani Kalates'i özel kılan konulardan biri o pas açılarını bulabilmesi için rakip savunmanın biraz üzerinde olması lazım ki o pasları atabilsin. Rakip savunma zaten ondan 2 metre geride bekliyor. Öyle olunca bütün spacing zarar görüyor. Yani bilmiyorum ben, yani Jalgiris başında dakika almadı pek mesela Edwards'ın. Sadece 4 dakika oynadı. Ayrı konu. Ama playoff'ta Jelko Obradovic Bobby Dixon'la falan bunları yapardı. Enis'le bunları yapardı. Bir anda böyle hesapta olmayan biri çıkar. Playoff serisinde maç alırdı. Ben yani böyle Edwards'dan öyle bir maç bekliyorum açıkçası playoff'ta. Yani şimdiden böyle biraz heyecanlandırayım Fenerbahçe'de dinleyenlerimizi. Biraz aşk-nefret ilişkisi var bence Itudis'le arasında.
Edwards'ın mı?
Evet. Bir tane şutu sokamadığında mesela Itudis'in yüzü çok, yani karar verme sürecinden çok memnun değil Edwards'ın. Hmm. Onu fark ediyorum. Ama bir yandan da işte o patlayıcılık EuroLeague seviyesinde böyle bir yetenek bazen ihtiyacınız olabiliyor. Bazen güvenip o denize atabilir Edwards'ı gibi geliyor bana playoff'ta. Bir de Tonya Ceker'in dönüşü oldu bu maç.
Evet.
O da sakatlıktan bir aydan fazla süre takımdan ayrı kalmıştı Ceker'i. Burada çok verimli oynadı. Ki post savunmasında takımın en iyisi. O yüzden hani playoff'ta belki öyle bir takımla karşı, atıyorum bir Barcelona eşleşmesi, rakibin sürekli postu zorlayacağı bir eşleşmede belki Ceker'i orada kullanmayı, ya da Mustafa Fall mesela. Olympiakos'la eşleştim. Fall geldi karşına. Onu kimle savunursun? Hani Motti çok ince kalır. Orada belki Ceker'i kullanmak ihtiyaç haline gelebilir. Onun için de Ceker'in 13 sayılık performansı umut vaat etti bu maç özelinde.
Fenerbahçe'nin de işi böyle çok kolay değil. Şimdi Real Madrid deplasmanına gidecek bu hafta. Ardından Baskonya deplasmanı, içeride Anadolu Efes ve Kızıl Yıldız'la da sezonu bitirecek.
Evet, zor maçlar.
Üstü zor maçlar. Özellikle Real Madrid, Barcelona ve Barcelona diyorum. Real Madrid, Baskonya ve duruma göre Anadolu Efes maçı da. Anadolu Efes'in hala eğer playoff şansı devam ediyor olursa o maçta çok daha zor olabilir.
Ve hani etmese dahi neticede bir yerel derbidir. Rekabet. Önce Bologna, Milano için konuştuğumuz gibi. Hani Efes havlu atsa dahi sonuçta kazanmamak için çıkmayacak o sayı. Öyle söyleyelim hani naçizane.
Evet, ama maçının ağırlığı ve yoğunluğu olarak söylüyorum.
Tabii. Hani tabii ki ağır basan Fenerbahçe bek olacak kağıt üzerinde ama sahaya çıkıldığında sonuçta o rekabeti oyuncular sever, yerel rekabeti. Dediğim gibi zor fikstür hakikaten. Buraya gelinceye dek cebe 18 galibiyet koymuş olmak işin artısı oldu. Ya belki ev sahibi avantajı olur mu diye düşünüyorduk. 2 galibiyet fark var şu anda. 4. sıradaki Monaco'yla arada. Artık 4 maç kaldı. Çok kolay görünmüyor.
Evet.
Hele ki bu zor fikstürü değerlendirince, ama hani 5. sıraya tutunulabilir. Arkadaki Maccabi ve Partizan da epey formdalar. Ve sadece 1 galibiyet fark var onlarla arada. Bakalım. Kaçıncı sıra olacak Fenerbahçe Beşiktaş'ın sezon sonunda?
Fenerbahçe için bence Monaco, Fenerbahçe Monaco'yu tercih eder bence Olympiakos, Real veya Barcelona'ya karşı. O yüzden o sırayı korumak bence çok önemli. Sence etmez mi?
Düşünüyorum bu ilk dörtten kimi tercih ederim playoff'ta diye.
Barcelona mı diyeceksin?
Yok, yani Barcelona demeyeceğim aslında da ben hala dönüp dolaşıp Olympiakos diyorum.
Gerçekten
yani, ilginç şekilde. Ben playoff'ta böyle tekleyeceğini düşünüyorum Olympiakos'un nedense. Ama dedin ya Monaco.
Ben kesinlikle Monaco'yu tercih ederim.
Kağıt üzerinde Monaco. Mike James cezalıydı biliyorsun. Atina'da Dwayne Bacon'la partiledikleri için maçtan sonra ceza vermişti kulüp. Şimdi ufak bir sakatlığı varmış bu maçta da oynamadı. James.
Bu arada Atina galiba partileme yeri.
Evet
Çünkü
ya
Barcelona'da da
olay buymuş.
hatırlıyorsun Yaskevicius'un
Aynen.
partilediği ortaya çıktıktan
Doğru.
sonra, yenilgiden sonra
Doğru.
biraz takım tarafından tepki
Evet.
toplamıştı. Suyu ısınıyor Yaskevicius'un. Şampiyonluk dışında hiçbir şey onu kurtarmayacak
Pascual
Barcelona'da.
cephesi varsa Barcelona'da. Eskiden CHP doğru diye Önder Sav kanadı falan denirdi. Pascual kanadı şarası harcamaya çalışıyor galiba. Bu parti haberinin çıkması bana da biraz Pascual kanadını hatırlattı.
Bir yandan da Avrupa basketbolunda çoğunlukla böyle
Entrikalarla
partilemek.
dolu mudur diyorsun?
Ya hayır, yani şunu diyorum. Hani her ne kadar biraz değişmiş de olsa bu Sovyet stili disiplin anlayışı, yani öyle bir kanat var ya takımların içerisinde. Kaybedilen maçın ardından gidip eğlenilmez
Tabii.
mesela tarzı aslında. Yani sportif başarıyla hiçbir alakası olmayan bir şey. Gidip yenilgiden sonra, yani zaten her maçınızı kazanmak gibi bir durum zaten yok. Maç kaybedeceksiniz yani.
Bir de
O
artık maç
yüzden
takviminden dolayı maçtan sonra çıkmazsan ertesi gün çıkmak daha
İşte evet.
tehlikeli aslında. Çünkü bir sonraki gün genelde maç oluyor. Hani
Evet.
çıkacaksa bu adam bari maç gerisi çıksın ki.
Bağlantılı gibi düşünülüyor.
Evet ya biraz duygusal tarafı da var onun. Hani fiziksel performans etkilediğinden ziyade taraftar diyor ki ya ben üzülüyorum kaybetti diye takımım. Adam çıkmış
Tamam
sahadaki
da
eğleniyor gibi bakıyor mesela ama dediğim
evet
tabii
de
sağlıklı olduğu için söylemiyorum.
yani takım bu yani, kaybeder,
Tabii
kazanır, bir
tabii
daha
tabii.
kaybeder. Hani ne yapalım yani? Evet, üzülürsün tabii ki de. Yani
Evet, bütün
hayatını
faturayı akşamki bir saate
ya
çıkarmamak
mesela
lazım.
bu NBA için düşün. Yani Houston kaybetti diye Houston taraftarı üzüntüden hiçbir şey yapmaz mı mesela gece?
Harden striptiz kulübe gidiyordu mesela şimdi.
İşte
Burada anlatmayalım yani.
şimdi ondan bahsediyorum. Yani Amerika'da mesela bu düşünce çok,
Tabii
artık
tabii.
böyle
Orada
bir düşünce
farklı.
yok Amerika'da.
Ama Amerikan spor bakışıyla
Bu
Avrupa
doğru
spor
diye
bakışı çok
söylemiyorum.
farklı.
Bak,
Evet.
doğru ya da yanlışını değerlendirmiyorum. Sadece bakış
Farklı.
açısı olarak bu ikisinin aynı potaya konulmasının doğru olmadığını söylüyorum. Artık spor endüstriye, yani kapitalist endüstriye eklemlenmiş bir eğlence biçimi. Bundan ayrı düşünmek çok doğru olmaz.
Naif oluyor biraz.
Naif, naif kalır. Evet.
Doğru. Güzel. Yüksek lisans işe yaramış.
Daha neler vardı
Boş
işte.
ayrı kalmamışız. Güzel.
Haftanın diğer öne çıkanlarına bakalım.
Chris Jones sözleşme yeniledi Valencia'da. Ben beklemiyordum bunu ama öyle
Beklemiyordum.
çıkan haber. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. O yüzden büyük iş yaptı Valencia tutarak.
Cece Datome hala forma imzalayıp onu satmaya ve
Bravo.
yardım paralarıyla deprem bölgesine yardımcı olmaya devam ediyor bu arada. Yani bir kere yapıp bitirenlerin aksine Datome bunu biraz daha sürece yaymış durumda. Bu da bu duruma tekrar tekrar dikkat çektiğini gösteriyor. Aynı zamanda yardımcı olmaya çalıştığını da gösteriyor. O yüzden büyük takdiri hak
Müthiş
ediyor.
samimi bir karakter
Ya
zaten.
inanılmaz ya, gerçekten. Yani sadece oyuncu olarak değil yani
Tabii.
zaten bu. Bazı insanlar böyledir. O da basketbolcu olmuş. Böyle bir insanmış ve basketbolcu olmuş gibi değerlendiriyorum ben
Doğru,
gerçekten.
doğru. Kesinlikle. Özgür ruh. Sadece
Kesinlikle.
basketbol oynuyor.
Ama Milano'da da çok seviliyor bu arada
Çok.
Datome ve Melli, ikisi birlikte gerçekten Milano'nun önemli, çok ana oyuncularından ikisi olarak görülüyor. Yani
Tabii.
hep böyle reklamlarda onların yüzleri, hep forma satışlarında onların formaları daha çok
Ünlü
satılıyor ve ön
yıldızlar
plana
aynı zamanda
çıkarılıyor.
tabii.
Milano için de çok önemli karakterler. Geçen gün mesela Datome'nin Instagram'ında gördüm. Ta şehirde bir parka götürmüş çocuğunu. Şehrin içinde, hani insanların arasında bir parka götürmüş. Bu bile yani çok göremezsin. Yani haklı olarak da göremeyebilirsin. Belki hani insanlar da bu arada rahat vermeyebilir çok ünlü bir oyuncuyu sokakta gördükleri zaman. Ama bunu yapabiliyor olmak yine de çok farklı şeyler anlatıyor o oyuncuya dair.
Katılıyorum. Katılıyorum. Çok kıymetli bir figür. Sırbistan Devlet Başkanı bir röportaj vermiş. Kulüplerin vergi borçlarına dair. Türkiye'de de futbol kulüpleri için çok konuşulur ya vergi borçları siliniyor. Devlet dışı kadar borçlular diye. Kızıldız ve Partizan için de bu çok konuşuluyordu. Şunu diyor Sırbistan Devlet Başkanı. Partizan'ın futbol ve basketbol kulübü beraber devlete 26 milyon euro vergi borcu varmış. Kızıldız yakın dönemde bir ödeme yapmış. 7,3 milyon euroluk bir ödeme yapmışlar. O ödemeyle beraber 3 milyon euro civarına inmiş. Onların da bir 10 milyon civarı varmış. Sadece 3 milyon eurosu kalmış. Böyle. Partizan'ın coşkusunu anlatırken, başarısını anlatırken. Ama bu oluyor tabii yani Türkiye'de de. Balkan topraklarında da sık gördüğümüz, karşılaştığımız konular. Ama ambiyans süperdi yine. Partizan'ın
Partizan,
salonunda yani.
evet. Ben o maç atmosferini görünce dedim hani bir gitmemiz lazım burada bir maça diye düşündüm. Hiç
Gerçekten.
gitmedim ben açıkçası orada maça ve bir gidip görmemiz lazım. Bu sene olmazsa seneye.
Yani bir iç saha Partizan maçı Playoff'ta falan delilik olur. Hani orada Final Four takip ettik o arenada seninle beraber. Ama tabii iç saha Partizan ya da iç saha Kızılyıldız taraftarını görmek başka bir anlam, başka bir keyif.
Ben fantasy iyice düştüm. Yani şimdi ona bakıyorum. Acaba bu hafta bir şey çıkmış mı diye. Yok, maalesef olmamış.
Efes gibisin senin. Fantezi
Çok
takımda çok
fena.
şey vaat ederek
Evet.
başladı ama.
Toplamda şu anda Fatih Altun iki ayrı takımıyla bir ve ikinci sırada.
Fatih Bey. Benim fena değilmiş bu hafta bu arada. Napier'ı kaptan yaptım. Lesor, Wade Baldwin,
Napier'i
Darius
kaptan
Thompson.
yaptın.
Beğenemedin mi?
Tebrik
Shabazz
ediyorum.
Napier demişler
Etkilendim.
bu adama.
Etkilendim.
Teşekkür ederim. Napier. İlk 50'ye girmişim ben genel sezon toplamında.
Kaç puan aldın?
Yok,
Ha, sezon
sezonluk.
toplamında.
30. haftada 7.'yim ya. İlk 10'a girmişim.
Çok
Uzun bir
iyi.
süre sonra.
Tebrikler.
Teşekkür ederim. Fatih Altun'u bu hafta geçmişim mesela. Fatih Bey. Sezonda geçemedik belki ama istikrar sorunlarımız var. Mike James gibi.
Haftanın birincisi de Meriç Öner olmuş. Meriç o isimli takımıyla. Tebrikler.
Tebrikler kimi almış? Kumaca'yı almış. Efes'e karşı bir pivot almak her zaman akılcı bir tercih. O da Napier'i kaptan yapmış. Thompson'ı almış benim gibi. Guduric'i almış. Nigel Hayes, evet oradan Barker almış. Nigel Hayes Davis 28 almış. Hayırlı uğurlu olsun.
Teşekkür ediyoruz herkese dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Nice 100 bölümlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.